Ayrım 13, sayfa 124. Düşünsenize, dayanamayıp yanına gittim. Ek binanın ışığı yanıyordu, camı tıklattım. Dışarıya sundurmaya çıktı bir şala sarılmış halde. Sessiz mi sessiz bir gece. Kartal sahneleri gibi serpiştiriyordu. Gökyüzün uzaklarında bir yerlerde bahar geliyordu. Anna Krilovna, rica ederim eczanenin anahtarını verin bana. Olmaz diye fısıldadı. Yoldaş, rica ediyorum anahtarı verin. Doktor olarak söylüyorum size. Yarı karanlığın içinde yüzün değiştiğini görüyorum. Bembeyaz oldu. Gözleri derinleşti, içeri göçtü, karardı. Öyle bir sesle cevap verdi ki içimdeki pişmanlık duygusunu perçinledi. Ama birden öfke yeniden içimi kapladı. Niçin? Niçin böyle konuşuyorsunuz? Ah Sergey Vasilyevich, size acıyorum. O an şalının altından ellerini çıkardı. Anahtar elindeydi, görüyordum. Demek ki muayenehaneme gidip onları almıştı. Anahtarları verin dedim kabaca. Ve elinden kapıp yerdeki çürük sallanan iskelenin üzerinden geçerek beyaz hastane binasına doğru gittim. İçimde şiddetli bir öfke kaynıyordu. Bu öfkenin başlıca nedeni enjeksiyon için morfin solüsyonu hazırlama konusunda hiçbir fikrimin olmayışıydı. Doktorum ben, hemşire değil. Titreye titreye yürüyordum. Sadık bir köpek gibi arkamdan geldiğini duyuyordum onun. İçimde yeniden nezaket uyandı ama bastırdım. Dönüp dişlerimi göstere göstere yapacak mısınız, yapmayacak mısınız dedim. Peki öyle olsun der gibi mutsuzluğunu gösteren bir el hareketi yaptı ve sessizce cevap verdi. Tamam, yapacağım. Bir saat sonra normale döndüm. Düşüncesiz davranıp kabalık ettiğim için özür de diledim tabii. Bu hale nasıl geldim, kendim de bilmiyorum. Daha önce nazik bir insandım. Özrümü tuhaf bir şekilde karşıladı. Dizlerinin üzerine çöktü, ellerime yapışıp size kızmıyorum, hayır. Ama artık gidip gittiğinizi biliyorum. Artık biliyorum. Size o ilk iğneyi yaptığım için kendime lanet okuyorum dedi. Kendi davranışlarımdan kendimi sorumlu olduğuna inandırarak onu elimden geldiğince teskin ettim. Yarından itibaren dozu azalta azalta bırakacağıma söz verdim. Şimdi ne kadarlık iğne yaptınız? Çok değil. %1'lik solüsyondan 3 iğne yaptım. Başını ellerin arasına aldı ve hiçbir şey söylemedi. Siz merak etmeyin dedim. Doğrusunu söyleyecek olursam endişelenmesini anlıyordum. Hidroklorik morfin gerçekten de korkunç bir şey. Çok hızlı alışkanlık yapıyor. Ama ufak bir alışkanlık morfin bağımlılığı sayılmaz değil mi? Doğrusu bu kadın güvenebileceğim tek insan. Esasında benim karım olması lazım. Ötekini unuttum çoktan. Unuttum. Bunun için morfine teşekkür borçluyum yine de. 8 Nisan 1917. İşkence bu. 9 Nisan. Bahar korkunç. Şeytan şişenin içinde. Kokain şişedeki şeytan. Şöyle bir etkisi var. %2'lik bir solüsyon enjekte edildiğinde hemen bir rahatlama hissi, sonra hızla aşırı haz ve mutluluğa geçiş. Ve bu sadece 1-2 dakika sürüyor. Sonra her şey sanki hiçbir şey olmamış gibi hiç iz bırakmadan kayboluveriyor. Ardından da acı, korku ve karanlık çöküyor. Dışarıda bahar gümbür gümbür, kara kuşlar çıplak bir daldan diğerine uçuyor. Uzaklarda ağaçları fırça dişleri gibi seyrek siyah bir orman gökyüzüne uzanıyor. Ve onun ardında baharın ilk gün batımı göğün çeyreğini ele geçirmiş alev alev yanıyor. Doktor dairemin boş büyük odasını bir başıma kapıdan cama, camdan kapıya adımlayarak mesafeyi ölçüyorum. Kaç kere gider gelirim acaba böyle? 15-16 kere. Daha fazla değil. Sonra dönüp yatak odama gitmem gerek. Şırınga gazlı bezin üzerinde duruyordu. Yanında da şişe. Onu alıp iğneden delik deşik olmuş kalçama iyot sürüyorum. Sonra da iğneyi derime saplıyorum. Hiç acımıyor. Ah, aksine içeri sızan aşırı mutluluğu hissetmek için sabırsızlanıyorum. İşte geliyor. Onun sayesinde baharın gelmesine çok sevinen bekçi Vilas'ın sundurmada çaldığı akordeonun sesini fark ediyorum. Akordeonun kesik kesik boğuk sesi pencereyi aşarken biraz azalsa da bana kadar geliyor. Meleklerin sesine dönüşüyor. Akordeonun körüğü şiştikçe çıkan terbiye edilmemiş bas sesler kulağa ilahi bir koro gibi geliyor. Evet, işte şimdi hiçbir farmakoloji kitabında yazmayan bir tür esrarengiz kural gereğince kokain başka bir şeye dönüşüyor kanımda. Biliyorum, bu şeytanın kanıma karıştığı an. Sundurmada Vlas'ın sesi azalıyor. Nefret ediyorum ondan. Günse huzursuzluk vererek çöküyor, içimi yakıyor. Bu his ben zehirlendiğimi fark edemeyene dek akşam boyunca devam ediyor. Kalbim öyle hızlı çarpmaya başlıyor ki ellerimi şakaklarıma koyduğumda hissediyorum bunu. Ardındansa dipsiz bir uçuruma düşüyor sanki. Hatta Doktor Poleko bir daha hayata dönemeyecek gibi düşündüğüm anlar oluyor. 13 Nisan. Ben Şubat ayında morfinman haline gelen talihsiz Doktor Poleko, aynı kaderden mustarip herkesi morfini kokainle değiştirmemeleri konusunda uyarırım. Kokain berbat ve sinsi bir zehir. Dün ana kâfurla zar zor hayata döndürdü beni. Bugünse yarı ölüyüm. 6 Mayıs 1917. Uzun zamandır günlüğümü elime almadım. Kötü oldu. İşin aslı, bu bir günlük değil, bir hastalık öyküsü ve anlaşıldığı gibi benim de bu dünyadaki yegane dostuma, tabii benim kederle sık sık ağlayan sevgilim Ana'yı saymazsak, mesleki bakımdan özel bir ilgim var. Yani hastalığımın öyküsünü anlatacak olursak, işte burada. Günde 2 kez olmak üzere biri saat 5'te, öğle yemeğinden sonra, biri de saat 12'de, yatmadan önce 2 morfin iğnesi yapıyorum kendime. 2 kez %3'lük solüsyon enjeksiyonu. O halde tek seferde 0,06 doz alıyorum. Hatırı sayılır doğrusu. Notlarım başlarda biraz histerik. Aslında öyle özellikle korkutucu bir durumda değilim. Çalışmama hiçbir şekilde yansımıyor bu. Bilakis bütün günü geceleri yaptığım iğne sayesinde geçiriyorum. Ameliyatların altından mükemmel biçimde kalkıyorum. Reçetelerde kusursuzum ve doktor olarak morfin bağımlılığımın hastalara hiçbir zararı dokunmadığına eminim. Umarım dokunmaz da. Ama beni endişelendiren başka bir şey var. Bu kusurumu başkaları biliyor gibi geliyor bana hep. Muayenehanede sağlık memuru yardımcımın sert, meraklı bakışlarını arkamda hissetmek zor geliyor. Ne zırvalıyorum böyle. Aklına bile gelmez böyle bir şey. Beni ele verecek hiçbir şey yok. Belki verirse göz bebeklerim verir. O da akşamları. Akşamları da hiç karşılaşmıyorum onunla. Kasabaya gidip eczanemizdeki korkunç derecedeki morfin eksiğini giderdim. Fakat orada hoş olmayan dakikalar geçirdim. Deponun müdürü tedbir olsun diye kafein gibi elimizde zaten var olan diğer ıvır zıvırla doldurduğum talep listemi aldı ve şöyle dedi. 40 gram morfin mi? Ben de gözlerimi kaçırırken ilkokul çocuğu gibi kızardığımı hissettim. Konuşmaya devam etti. Elimizde o kadar yok. 10 gram veririm. Gerçekten de elinde o kadar yok. Ama bana sanki sırrımı keşfetmiş de sorgulayan gözleriyle beni yiyor gibi geliyor. Ben de heyecanlanıyor, acı çekiyorum. Yok yok. Tek tehlike göz bebeklerimde diyorum. Kendime kural koyuyorum. Akşamları kimseyle yan yana gelmek yok. Morfin kullanmak için benim bölgeden daha uygunu var mı? 6 aydan fazladır buradayım. Hastalardan başka kimseyi görmedim. Onların da benimle işi olmuyor. 18 Mayıs. Bunaltıcı bir gece. Fırtına çıkacak. Ormanın ardında bir yığın kara bulut toplanıyor. İşte demin hafif titrek bir şimşek çaktı. Fırtına başladı. Önümde bir kitap var. Morfin yoksunluğundan bahsediyor. Muazzam bir huzursuzluk, endişeli hüzün hali, asabiyet, hafızada zayıflama, zaman zaman halüsinasyon görme ve küçük ölçekte bilinç kaybı. Hiç halüsinasyon görmedim ama diğerler hususunda şöyle diyebilirim. Ne kadar donuk, beylik, anlamsız, hiçbir şey söylemeyen ifadeler bunlar. Hüzün hali. Hayır, ben bizzat bu korkunç hastalıktan mustarip biri olarak doktorlara hastalarına karşı şefkatli davranmalarını salık veririm. Bir iki saat morfinden yoksun kalırsa hüzün hali değil, ölüm yavaş yavaş ele geçiriyor morfin bağımlısını. Nefes alamıyor, yutkunamıyor. Vücudunda morfin susamadık tek bir hücre kalmıyor. Neden mi? Nedenini tayin etmek de açıklamak da mümkün değil. Kısacası kişi yok oluyor, iptal oluyor. Kımıldayan, kıvranan, acı çekense cenazesi. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey düşünemiyor morfinden başka. Sadece morfin. Susuzluktan ölmek morfine susayarak ölmekle karşılaştırılınca cennetten inme kutsal bir ölüm gibi. Bu diri diri gömülüp de tabutunun içinde kalan son hava zerreciklerini yakalamak istercesine göğsünü tırmalamak gibi veya yakılan bir kafirin alevin dilleri bacaklarını ilk yaladığında inlemesi, debelenmesi gibi bir his olsa gerek. Kansız yavaş bir ölüm. İşte profesörün yazdığı o hüzünlü hali lafının altında yatanlar bunlar. Daha fazla dayanamıyorum. Daha şimdi bir iğne yaptım kendime. Derin bir nefes. Bir nefes daha. İşte daha iyi. İşte. İşte şimdi ise karın boşluğunda nane ferahlığı var sanki. %3'lük solüsyondan 3 iğne. Gece arasına kadar bu yeter bana. Saçmalık. Bu notlar saçmalık. O kadar da korkunç değil. Eninde sonunda bırakacağım. Şimdi uyuyayım. Uyuyayım. Morfinle böyle aptalca mücadele etmek bana azap veriyor, zayıflatıyor. Burada defterden birkaç düzine sayfa yırtılmış. Yaparak, saat 4.30'da kusma, kendimi daha iyi hissettiğimde bu berbat deneyimlerimi anlatacağım. 14 Kasım 1917. Doktor nokta noktanın soyadı iyice karalanmış. Moskova'daki kliniğinden kaçtıktan sonra yine evdeymişti. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor ve benden saklıyor dünyayı. Bırakalım saklasın. Artık ihtiyacım yok ona. Dünyada hiç kimsenin bana ihtiyacı olmadığı gibi. İlk kez ateş edildiği ve devrim başladığı sırada ben klinikteydim. Ama tedaviyi bırakıp sıvışma fikri henüz Moskova sokaklarında savaş başlamamışken aklımdaydı. Morfine beni böyle yüreklendirdiği için teşekkür etmeliyim. Hiçbir kurşundan korkmuyorum. Yalnız tek bir şeyi, o ilahi, mucizevi kristalleri düşünen birini ne korkutabilir ki? Hemşire top gümbürtüsünü duyup aklı çıktığında buradaki sayfa yırtılmış. Kimse diplomalı bir adamın hırsız gibi kaçıp korkarak kendi kıyafetlerinin çalışının utanç verici tasvirini okumasın diye bu sayfayı yırttım. Ne kıyafet ama. Hastane gömleklerinden birini almışım. O zamana kadar morfin almamıştım. Öbür gün bir iğne yapıp kendime geldim ve doktor neye döndüm. Acımayla karşıladı beni. Ama bu acımanın arkasında bir küçümseme seziliyordu. Bu onun kusuruydu. Ne de olsa bir psikiyatr, kendime her zaman hakim olamadığımı anlaması gerek. Hastayım ben. Ne diye küçümsüyor ki beni? Hastane gömleğini geri verdim. Teşekkür ederim dedi. Ve şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz diye ekledi. Benim sapa yere geri döneceğim. Hem iznim de bitti dedim neşe içinde. O sırada aşırı mutluluk evresindeydim. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Döndüğümde tedaviye kendim devam edeceğim. O da şöyle cevap verdi. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz falan yok. Böyle demeniz gerçekten güldürüyor beni. Göz bebeklerinize bir kez bakmak dahi yeterli. Kiminle konuştuğunuzu sanıyorsunuz siz? Profesör, birden bırakamam. Özellikle de şimdi bu olaylar olurken. Bu silah sesleri gerçekten mahvetti beni. Silah sesleri kesildi. Artık yeni bir yönetim var. Tekrar yazın kliniğe. Bir anda her şey gözümün önünden geçiverdi. Soğuk koridorlar, yağlı boyayla boyanmış boş duvarlar. Bense ayağı kırık köpek gibi çaresiz sürünüyorum. Neyi bekliyorum? Neyi? Sıcak bir banyoyu? Yalnızca 5 miligramlık bir morfin iğnesini? Öldürmeyecek bir doz gerçekten de. Ama sadece bu kadar. Süründürüyor. Tüm acı olduğu yerde kalıyor. Kütle halinde duruyor eskisi gibi. Uykusuz geceler, üzerimde geceleri faydasızca beni bıraksınlar da gideyim diye yalvarırken paramparça ettiğim gömlek. Hayır, hayır. Morfini o ilahi bitkinin kuru çatlamış başlarında bulmuş çıkarmış birileri. O zaman işkence etmeden tedavi etmenin bir yolunu da bulsalardı. Başımı hayır dercesine salladım. Doğruldu. Bense hemen korkuyla kapıyı atıldım. Kapıyı üzerime kilitleyip beni zorla klinikte tutacak sandım. Profesör kıpkırmızı kesildi. Ben hapishane gardiyanı değilim dedi biraz öfkeyle. Burası da bu tırka hapishanesi değil. Sakin olun. 2 hafta önce artık tamamen normale döndüğünüzü iddia ediyordunuz. Hem bu arada anlamlı korkuyla yaptığım hareketi taklit etti. Siz zorla tutmayacağım bayım. Profesör onay belgemi verin yalvarırım dedim. Sesim neredeyse acınası bir titreme vardı. Hay hay. Elindeki anahtarları şıngırdatarak masasını bir çekmecesine açtı ve birlik ifadelerle 2 aylık tedavi sürecini kabul edip bu süreçte klinikte tutulmayı taahhüt ettiğimi vesaire vesaire beyan ettiğim onay belgemi verdi. Kağıda titreyen ellerimi alıp cebime koyarken geveledim. Teşekkür ederim. Sonra ayağa kalktım ve gitmeye davrandım. Doktor Polyakov diye seslendi arkamdan. Döndüm. Kapının kolunu tutuyordum. Yalnız dedi. İyi düşünün. Unutmayın biraz daha geç olsa da her halükarda psikiyatri kliniğine yatacaksınız. Üstelik o zaman çok daha kötü bir durumda olacaksınız. Her şeye rağmen sizi karşımda bir doktor olarak gördüm. Fakat o zaman tam bir ruhsal çöküntü içinde olacaksınız. Doğruyu söylemek gerekirse şu durumda çalışmanız mümkün değil. Ayrıca bağışlayın ama görev yerinize durumunuz hakkında bilgi vermemem suçu arz edecektir. İrkildim ve basbayağı betimin benzimin attığını hissettim. Zaten oldukça solgundum. Lütfen profesör dedim boğuk bir sesle. Size yalvarırım kimseye bir şey söylemeyin. Yoksa bağımlı olduğum için görevden alınır rezil olurum. Niçin yapmak istiyorsunuz bunu bana? Gidin buradan diye bağırdı sıkın bir tavırla. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Nasıl olsa geri getirecekler sizi. Çıktım ve yemin ederim bütün yol boyunca acı ve utançtan kıvranıp durdum. Neden mi? Çok basit. Ah dostum benim sadık günlüğüm. Sen ele vermezsin beni değil mi? Mevzu kıyafet değil. Klinikten morfin çalmam. Kristal halinde 3 küp ve 10 gram %1'lik solüsyon. Fakat ilginç olan bu değil. Dahası da var. Anahtar dolabı kilidinin üzerindeydi. Ya olmasaydı? Dolabı kırar mıydım acaba? Yapar mıydım? Sahiden mi? Kırardım. Doktor Polyakov bir hırsız yani. Bu sayfayı da yırtacağım. Ama o da görevden alınma meselesine girince işin dozunu kaçırdı. Evet aşağılık biriyim. Kesinlikle öyle. Ahlaki değerlerimi yitirmeye başladım ama çalışabilirim. Hastalarımdan hiçbirine zarar vermem. Kötülük edemem ben. Evet, niye mi çaldım? Çok basit. Devrim yüzünden ortaya çıkan savaş ve kargaşa sırasında hiçbir yerde morfine ulaşamayacağım kanısına varmıştım. Ama ortalık durulduğunda şehrin kenar mahallelerindeki bir eczanede %1'lik solüsyon 15 gram bulabildim. Bu da 9 iğne yapmam gerekirken işime yaramayan can sıkıcı bir miktardı benim için. Yani daha fazla alçalmam gerekiyordu. Eczacı reçete isteyip kuşku ve öfkeyle bana baktı. Yine de ertesi gün her şey yoluna girdi. Hastane adına bir reçete yazdım. Tabii kafein ve aspirin de ekledim yanına. Başka bir eczaneye gidip hiçbir engel olmaksızın 20 gram kristal aldım. Neticede ne diye kaçmak, korkmak zorunda kalıyorum ki? Anımda morfin bağımlısı mı yazıyor sanki? Hem sonuçta kime ne? Gerçekten bu kadar dağılmış mıyım? Bu notlar şahidim olsun. Bölük pörçükler ama ben de yazar değilim ya. Acaba çılgınca düşünceler mi bu yazdıklarım? Bence tamamen makul değerlendirmelerde bulunuyorum. Ayrım 13 sonu, sayfa 134.